Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Dey 1400, Hicri Kameri 2 Cemadius Sani 1443 ve Miladi 6 Ocak 2022 Perşembe. Ayrıca Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda sunacağımız sabah haberleri ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Fatıma'nın şehadetiye durumu, Karakal Zırhlı Aracı Sınır Muhafaza Birliklerinin Yeni Kazanımı isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler.
Almanya'da Dışişleri Bakanı, İran'la nükleer müzakerelerinin kritik bir aşamaya girdiğini söyledi. Tahran Ermeni Başpiskoposu General Süleyman'ın barış ve adaletin sancaktarı olduğunu söyledi. Erşadi, Amerika ve İsrail, dünyada kimyasal silahların tamamen ortadan kaldırmasının önündeki en büyük engeldir, dedi. Türkmenistan doğalgazı İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne intikal ediyor. Kazakistan'da göstericiler Cumhurbaşkanı konutuna ateşi verdiler. Josep Borrell, Ukrayna'nın güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz dedi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 3 Cemadüsani 1443 Miladi 6 Ocak 2022 Allah Resulü'nün biricik kızı ve Şialilerin birinci imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli eşi Hazreti Fatıma'nın şehadeti yedirmedir. İslam İran'ın Müslüman halkı her yıl olduğu gibi bu yılda fazilet kadını İffet ve İzmet örneği Hazreti Fatıma'nın şehadet gecesinde camiler, Hüseyiniler ve diğer dini mekanlarda bir araya gelerek yas merasimleri düzenliyorlardı. Ancak bu yıl COVID-19 virüsü nedeniyle yas merasimleri sanal ortamda düzenlendi. Hazreti Fatıma, Hicri Kameri 20 Cemadüsani, Bisset'in 5. yılında Mekke Mükerreme'de dünyaya mübarek gözlerini açtılar. O hazret, çocukluğundan beri sevgili babası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde yüce ilahi marifle tanıştılar. Hazreti Zehra selamullahi aleyha, o dönemin zalim hükümdarların baskıları ve çektiği acı ve çileler neticesinde 18 yıl süren mübarek yaşamdan sonra nihayet bir rivayete göre Hicri Kameri 13 Cemadül Evvel veya 3 Cemadül Sani 11 yılında şehit edildi. Biz de radyo televizyon kurumunun Türkçe servisi çalışanları olarak Hazreti Fatıma'nın şehadet yıl dönümünü dünyadaki özgürlükçü Müslümanlara başsağlığı diliyoruz.
İmam Kumeyni Hüseyiniyesi'nde Hazreti Fatıma Zehra Sellem'e aleyhanın şehadet gecesinde İslam İnkılabı rehberinin huzurunda yas merasimi düzenlendi. Dini liderlik ofisine yapılan açıklamaya göre koronavirüsün devam etmesi sebebiyle merasim sağlık protokolleri çerçevesinde halkın katılımı olmaksızın yalnızca bir konuşmacı ve bir meddahın katılımıyla yapıldı. Hüccetül İslam Refi'yi yaptığı konuşmada Hazreti Fatıma ailesini Müslüman bir aile modeli olarak nitelendirerek Allah'a iman ve din eğitimi, aile üyelerinin haklarına saygı, sadelik ve israftan kaçınma, dürüstlük ve güvenilir gibi ahlaki değerlerin hakim olması, inanç, sevgi ve şefkat Hazreti Fatıma ailesinin özellikleri arasındadır dedi. Ayrıca merasimde Mahmud Kerim'i de ağıtlar okudu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakan Yardımcısının Güney Koreli mevkidaşıyla görüşmesi Kore tarafının talebi üzerinedir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı ve İran Baş Müzakerecisi Ali Bakır'ı Kenen'in Koreli mevkidaşıyla bir arada görüşeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Güney Kore Dışişleri Bakanı yetkilisinin Viyana'da bulunması kişisel bir karardır ve üçüncü taraflar ikili ve çok taraflı meseleler nedeniyle Viyana'da bulunmayı talep etmektedir, dedi. Hatipzade ayrıca şöyle dedi, İran İslam Cumhuriyeti heyetiyle görüşme talebi Koreliler tarafından gündeme gelmiştir ve Bagheri Kennedy, Dışişleri Bakanı siyasi yardımcısı olarak Koreli mevkidaşıyla görüşeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, görüşmelerin İran 4+1 görüşmeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, Koreliler Viyana'da bazı heyetlerle görüştü ve bu tür toplantılar genellikle bu tür toplantıların dışında oluyor, dedi.
Rusya'nın baş müzakerecisi Viyana'daki yaptırımları kaldırması konulu görüşmelerde mevcut görüşmelerin bir son tarihe tabi olmadığını söyledi. Mihail Ulyanov dün gece müzakere heyetlerinin her birinin görüşmeler için son tarihler belirleyebileceğini ancak diplomatik faaliyetlerin katı planlara ve sürelere tabi olmadığını tweetledi. Ulyanov görüşmelerde batılı taraflar sahte son tarihler belirleyerek İran müzakere heyetine baskı yapmakta ısrar ediyorlar. İran İslam Cumhuriyeti ise müzakere sürecinde herhangi bir süre kabul etmeyeceğini vurguluyor, dedi. Viyana'da İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan 8. tur müzakereler geçtiğimiz pazartesi günü İran baş müzakerecisi Ali Bagheri Kenny ve Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Müdürü Sekreter Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği ortak komisyon toplantısıyla başladı.
Washington'da bulunan Alman Dışişleri Bakanı İran ile müzakerelerin kritik bir aşamaya girdiğini söyledi. İran'a göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, çarşamba günü Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülkenin İran ve nükleer anlaşma konusunda ortak bir duruşu var, dedi. Almanya'nın söz konusu yetkilisi ülkesinin anlaşmanın taraflarından biri olduğunu bildirirken ama nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmadığını bildirmeyip İran'ın bir güven ortamını kaybettiğini ileri sürdü. Bu arada İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kenny, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana'da devam eden görüşmelere ilişkin son değerlendirmesinde görüşmelerin olumlu olduğunu ve ilerlediğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini belirterek, bunların yerine getirilmesi halinde İran'ın da anlaşmaya geri döneceğini söyledi.
İran'daki Irak Öğrenci Meclisi Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendisi Tahran'da andılar. İran'daki Irak Öğrenci Derneği Tahran'da General Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendisi anarken Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen törene yabancı öğrenciler de katıldı. İslam İnkılabı rehberinin üniversitelerdeki kültürel ve siyasi temsilcisi Mehdi Fatemipur, bu iki büyük şehidin özelliklerini atıfta bulunarak samimiyetlerini en önemli özellikleri olarak kabul etti. Bütün dünya için barış ve güvenlik istedi.
Tahran Ermeni Başpiskoposu General Süleymani'yi barışın, adaletin ve halka yardımın bayraktarı olarak nitelendirdi. Sarkisyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Hristiyanlar olarak İran'daki dini azınlıklar arasında yer alsak da hükümet bizde böyle bir duygu yaratmıyor ve bu çok önemlidir ve kendimizi birinci sınıf vatandaş olarak görmemizi sağlıyor. Bunun delillerinden biri de katıldığımız General Süleymani'nin şehadetinin 2. yıl dönümü Alman merasimleridir," dedi. Sarkisyan, "Maalesef bazı kimseler peygamberlerin öğretilerini hiçe sayıyorlar ve dünyada savaşın çıkması da bu yaklaşımın sonuçlarından biridir," dedi. Tahran Ermeni Başpiskoposu, General Kasım Süleymani'nin barış, adalet ve halka yardımın sancaktarı olduğunu vurgularken, Türkiye'deki tekfirci gruplara karşı Hristiyanları destekledi ve düşmana karşı onlarla birlikte savaştı ifadesini kullandı.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin Genel Sekreteri Ziyad el-Nehale, Çarşamba günü Gazze'de General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetlerinin 2. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen bir konferansta General Kasım Süleymani, "Halklara olağanüstü bir deneyim sundu," dedi. Filistin El-Yom internet sitesine göre siyasi, entelektüel ve kültürel şahsiyetlerin katılımıyla düzenlenen konferansta Ziyad el-Nehale şöyle dedi: "Kasım Süleymani Filistin'in tüm ayrıntılarını takip etti. Tüm bölge halkının övgüsünü hak ediyor." Nehale, Kasım Süleymani'nin varlığıyla bölgenin çehresi değişti ve entelektüel, siyasi ve askeri alanlarda şaşırtıcı varlığıyla milletlere olağanüstü bir deneyim aktardı, dedi. İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Şehit Süleymani'nin Kudüs ve Filistin'in kurtuluşuna özel bir inancı olduğunu belirterek, "O dirinişe Allah'ın bir lütfudur," dedi.
İran'dan Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı, Amerika ve Siyonist rejimin dünyadaki kimyasal silahların tamamen ortadan kaldırılmasının önündeki ana engeller olduğunu söyledi. İran'a göre Zehra Erşad'e çarşamba günü yerel saatte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Batı Asya konulu toplantısında şunları söyledi: "Kimsenin her yerde ve her koşulda kimyasal silah kullanmasını şiddetle kınayan, uzun süredir devam eden ve ilkeli tutumumuzu yeniliyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e bağlı kıdemli diplomatı şunları ekledi: "Kimyasal silahların bir daha kullanamayacağının tek kesin garantisi, dünyadaki tüm kimyasal silahların tamamen imha edilmesi ve ayrıca kimyasal silahların kullanılmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasıdır." Erşad'ı aslında bu ancak tam dengeli, etkili ve ayrımcı olmayan bir şekilde uygulaması ile elde edilebilecek olan kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesinin ana hedefi ve bu sözleşmenin evrenselliğidir, dedi. Erşad'ı konvansiyonun halen kimyasal silahlara sahip olan tek üyesi olarak kimyasal silahların imhası için son teslim tarihine ilişkin taahhütlerine Amerika'nın uymamasının bir sonucu olarak bu ciddi bir endişe meselesidir ve biz bundan kaygılıyız, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki kıdemli diplomatı, "Bu konudaki bir diğer engel de sözleşmenin evrensel olmamasıdır. Bu yüce hedefe ulaşmak için İsrail rejimi herhangi bir ön koşul veya gecikme olmaksızın bu sözleşmeyi katılmaya zorlanmalıdır," dedi.
Türkmenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile yaptığı üçlü gaz takas anlaşması İran üzerinden uygulanmaya başlandı. Türkmen gazının İran üzerinden nakdine ilişkin sözleşmeye göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Astara üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne günde yaklaşık 5 milyon metreküp gaz teslim edilecek. Transit gaz hacminin yaklaşık %25'i takas ücreti olarak İran tarafından alınıyor. Geçen yıl Türkmenistan'ın başkentinde Eko Zirvesi'nin oturum kulisinde İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve İlham Aliyev'in katılımıyla Türkmenistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İran topraklarından üçlü gaz takas anlaşması imzalandı. Yılda 1,5 ila 2 milyar metreküp Türkmen gazı İran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne zaman sınırı olmaksızın aktarılacak. SUAP, bölgedeki ve dünyadaki en güvenli ve en ucuz enerji transfer yöntemlerinden biri. Hazara kıyısı olan ülkelerin coğrafi konumu ve İran'ın bölgedeki karşılaştırmalı üstünlüğü göz önüne alındığında Hazara Havzası ülkelerin İran'la ham petrol ve doğalgaz takası en güvenli enerji transfer yollarından biridir.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 417.787 COVID-19 testi yapıldı. 66.467 kişinin testi pozitif çıktı. 143 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 29.316 oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Kazakistan'da düzenlenen protesto gösterileriyle ilgili açıklamasında "Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur" ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı Kazakistan'da dün sabah hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Kazakistan'da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve bu sabah hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz. Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur. Bu arada Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da çarşamba günü yaptığı açıklamada Kazakistan sorunlarını çözebilir ve dışarıdan kimsenin bu ülkenin işlerine karışmaması önemlidir dedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev, ülkeye dışarıdan gelen teröristlerin liderlik etti, protestoların bastırılması için Rusya ve müttefik ülkelerden yardım istediğini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bugün Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü devlet başkanlarından Kazakistan'daki terör tehdidinin yenilmesi için yardım istedim dedi. Televizyondan yayınlanan konuşmada Tokayev dışarıda eğitilen terör çetelerinin protestolara öncülük ettiğini söyledi. Rusya'nın öncülüğünde kurulan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün üyeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan. Ülkede yapılan protestolarda en az 8 güvenlik görevlisinin öldü ve 317 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
Haber kaynakları bu sabah Batı Irak'taki Ayn el-Esad üssüne yapılan füze saldırısından saatler sonra bir insansız hava aracı tarafından da hedef alındığını bildirdi. İRNA'ya göre çarşamba gecesi Ayn el-Esad üssüne 5 füze ateşlendi. Üstteki Amerikan Ram füze savar sistemini harekete geçirdi. Yine dün 2 insansız hava aracı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın eteklerindeki Amerikan üssü Victoria'yı hedef aldı.
Haber kaynakları çarşamba gecesi terör rejimi İsrail topçu güçlerinin Suriye'nin güneyindeki bölgelere bombaladığını bildirdi. Resmi Suriye Haber Ajansı'na göre işgalci İsrail rejimi Kuneitra'nın eteklerinde bulunan Al-Huriya köyündeki bölgeleri top mermisi ateşi altına aldı.
Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki bazı İslam ülkelerinin Amerika'nın İsrail'le ilişkilerinin normalleştirilmesi taleplerini reddettiğini söyledi. Riyad El-Maliki, Endonezya, Malezya, Komorlar ve Maldivler, Amerika'nın ırkçı İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi için baskı altındaydı ancak onlar reddettiler dedi.
Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliği olamaz. Avrupa güvenliğine ilişkin her görüşmede Avrupa ve Ukrayna olmak zorunda dedi. Borrell'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kubala, Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk şehrindeki temas hattını ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenledi.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump 6 Ocak'ta Amerika'nın Florida eyaletinde Kongre'ye düzenlenen baskının yıl dönümünde gerçekleşecek olan basın toplantısını iptal ettiğini açıklayarak 15 Ocak tarihinde Arizona'da yapılacak olan mitingde tüm şikayetlerini dile getireceğini açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Türkiye'nin silah ihracatını arttırması ve Amerika ile istişarelerin devam etmesi etrafında. Türkiye'nin silah ve askeri teçhizatının bölge ülkelerine ve dünya ülkelerine ihracatı son 2 yılda siyasi çevrelerde pek fazla ilgi gören önemli konulardan biri olmuştur. Türkiye silahlarının ihracının batılı hükümetlerin özellikle de Amerika'nın yardımıyla en azından onların göz yummaları ile mümkün olduğu söylenmelidir. Türkiye 1952'den beri Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün NATO üyesidir. Her zaman Amerikan çıkarlarının hizmetinde gerektiği bir güç olarak hizmet etmiş bir ülke olarak tanınmaktadır. Soğuk Savaş sırasında NATO, Türkiye'yi Sovyetler Birliği ve Doğu blokuna karşı bir savunma kalkanı olarak kullandı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'de Rusya'nın önünde büyük bir engel rolünü oynamaya devam etti. Son yıllardaki karşılıklı tehditlere rağmen Amerika hala Türkiye'nin hizmetlerinden kendi lehine yararlanmaya çalışıyor. Bu nedenle Türkiye ile Amerika arasındaki görüş farklılıklarının ve ihtilafların artmasına rağmen iki taraf hala konuşmaya ve müzakere etmeye istekli görünüyor. Aslında Türkiye ile Amerika arasında tırmanan ihtilaflara rağmen Ankaralı yetkililer hala Washington yetkilileriyle müzakere etmeye çalışıyor. Kuşkusuz Türkiye yetkililerinin Amerika ile müzakere etmek için çeşitli nedenleri var, ancak savaş uçakları ve Patriot füze sisteminin satın alınması dışında Türk yetkililerin Amerika ile görüşmeye istekli olmasının ana nedenlerinden birinin insansız hava araçları yapmak ve üretmek gibi gerekli ham maddelerin satın alınması ve silah ihraç etmek zemininin hazırlanması olduğu şüphesiz en önemli meseledir. Mevcut durumda karşılıklı tehditler ve ikili diyalog söylemlerinin ortada olduğu sırada birçok analist iki ülke arasındaki gerçek ilişkiyi doğru bir şekilde tanımlayamıyor. Ancak Amerikan Dış İlişkiler Konseyi'nde Batı Asya uzmanı olan Stephen Cook şunları söylüyor. Mevcut durumda Türkiye'yi Amerika'nın müttefiği veya düşmanı olarak görmemeliyiz. Aksine Ankara, Washington'a daha çok bölgesel bir rakip sayılabilir.
Gerçek şu ki Türkiye devlet ve özel askeri şirketleri gerekli teçhizatın bir kısmını üretememekte ve Batı ülkelerinden ithal etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Amerika ile yapılan müzakereler Türkiye yetkililerinin silah ihracatı ve silah üretim hattını tamamlamasının önünü açıyor. Buna karşılık Amerika Türk yetkililerinden beklentilerini yükseltiyor. İkili görüşmelerin sonunda her iki tarafın da duruşundan geri adım atmayacağı ve sonuçsuz müzakereler yürüttüğünü beyan etmesi artık öngörülebilir. Bu açıklamalar bölgedeki bağımsız ülkeleri aldatma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Türkiye, Amerika tarafından NATO askeri örgütünden çıkarılmak taktiğiyle 2020 yılında askeri varlığını Rusya'nın arka bahçesi sayılan Güney Kafkasya'daki sınırlarına yaklaştırmayı başardı. Olay Moskova yetkililerinin NATO'nun doğuya doğru genişlemesine Rusya'nın kırmızı çizgisi olarak belirlemesi üzerine geldi. Rusya'nın sınırlarındaki Türkiye askeri varlığının kabulü dünyanın farklı yerlerinde militarizasyon geçmişi olan Türkiye'nin bölge halkları arasında çok popüler olmadığı bir durumda yaşandı. Türkiye'nin Amerika ile görüşmelerinin öneminin yanı sıra Türk silahlarının bölge ülkelerine ihracatı konusu da var. Aynı hile ile Türkiye ve Amerika, Batı ve NATO askeri silahlarına ve teçhizatlarına bölge ülkelerine, özellikle eski Doğu bloku ülkelerine endişe duymadan satmaktadır. Bu bağlamda Türk Devlet Medyası, Türkiye'nin 2021'deki silah ihracatının ilk kez 3 milyar dolar arttığını bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ukrayna Cumhuriyetlerine insansız hava aracı sattığı için savaşı alevlendirmekle suçlanan Türkiye, Rusya ve Ermenistan tarafından da eleştiriler almıştır. Türkiye'de yapılan silahların en büyük alıcısı ise 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla Amerika oldu. Türkiye'nin Amerika'ya silah ihracatı üretimi için gerektiği ham maddelerin önce Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye satılan silahları kapsamaktadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da şiddetin devam etmesi etrafında. Amerika'da şiddet olayları Amerikan vatandaşlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu doğrultuda 2022'nin ilk 4 gün içerisinde şiddet olaylarında 400 kişi öldü, 277 kişi yaralandı. Amerika vatandaşlarının 393 milyondan fazla ateşli silaha sahip olduğunu gösteren istatistiklerle dünyanın en silahlı vatandaşlarının Amerika'da yaşadığı söylenmelidir. Aslında Amerika'daki silahlı şiddet dünyanın en büyük kapitalist ülkesinde ateşli silah satın alma ve taşıma özgürlüğü meselesiyle doğrudan bağlantılı olabilir. Esasında Amerika'daki silah taşıma özgürlüğü silahlı şiddeti fiilen arttırmış, silahlanma olgusunu sabit bir olgu haline getirmiştir. Bu cinayetler toplumsal hüsran, aile içi anlaşmazlıklar, istihdam sorunları, işsizlik ve yoksulluk gibi çeşitli faktörlerden hatta filmlerin ve bilgisayar oyunlarının etkisi altında gerçekleşmektedir. Tabii bu cinayetler suç çeteleri ve uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki günlük şiddet olaylarının dışındadır. Amerika'da yüksek cinayet sayısının sebepleri arasında bu durumlar yer almaktadır. Son yıllarda şiddetin artması ve her ölümcül şiddet olayının ardından silah yasası karşıtları ve yanlışları birbirine karşı ayaklanıyorlar. Ancak zamanla tüm talepler unutulur ve kanun değişmez halde kalmaya devam eder. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Joe Biden, ülkedeki silahlı şiddeti ve ateşli silah olaylarını eleştirmiş, buna bir son verilmesi çağrısında bulunmuş ve şöyle bir itirafta bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı şiddet bulaşıcı bir hastalıktır ve uluslararası alanda bir rezalet ve yüz karası kaynağıdır.
Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'ndaki ikinci değişiklik silah taşıma hakkını güvence altına alıyor. Bu kapsamda Obama yönetimi silah yasasını da değiştirmeye çalışsa da pratikte Trump yönetiminin silah satın alma ve taşıma özgürlüğünü koruma yaklaşımı ile bu yöndeki girişimleri de sorunsuz kalmıştır. Öte yandan Kongre'de nüfuz sahibi büyük silah şirketlerinin sahipleri silahların taşınmasına kısıtlama getirmesine izin vermiyor. Aslında ateşli silahların satışından elde edilen büyük karlar silah şirketlerine silahların satın alınmasını ve taşınmasını kısıtlamaya ilişkin yasaların geçişini ve uygulanmasını engellemek için Amerika Kongresi'ndeki güçlü lobilerini kullanmaya yöneltti. Biden iktidara geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah kontrolü yanlısı gruplar silah satışlarını ve ateşli silah şiddetini azaltmayı ummalarına rağmen Hill dergisine göre bu alanda hiçbir önlem alınmadı. Silah kontrolünden yana olanlar ayrıca Amerika Başkanı'nın David Chipman'e alkolü içecekler, tütün ürünler, ateşli silah ve patlayıcı maddeler ile mücadele dairesi başkanı yapma sözünden vazgeçmesini de çok eleştirdiler. Böylece silahların kontrolünü isteyen gruplar Biden'in eylemlerinin son derece hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Son yıllarda yaşanan silahlı saldırıları ve toplu şiddet olaylarının dalgalarından başlamasına rağmen Amerika Başkanı'nın net bir çözüm bulması ve pratik adımlar atması yönündeki baskısı ve durumu kontrol altına alacak pratik bir eylemde bulunması pek muhtemel görünmüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Memur ve emekli de hayal kırıklığı.
Karar.
Yeni ekonomi paketi meclise sunuldu.
Milli Gazete.
Cumhur İttifakı'nda AK Parti'ye Bahçeli ayarı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 4 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Biraz İnsaf başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2022'nin ilk günü tahmin edilen ama bu kadarı da beklenmeyen nispette yüksek zamlarla başladı. Kabul etmek gerekir ki zam bir neticedir. Nasıl ki hastalanan vücudun ateşi yükselir. Aynı şekilde sağlam olmayan ekonomide her gün zam yapma ihtiyacı hasıl olur. Dolayısıyla en önce zamları tetikleyen sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmak gerekir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'yi idare edenlerin hal ve gidişe doğru teşhis koymadıklarının en büyük delili, zam yapmayı tek çare olarak görmelerinden anlaşılabilir. İç ve dış şartlar zam yapmayı icap ettirebilir fakat sağlam işleyen bir hukuk ve adalet sistemi olsa bu kadar yüksek zamlara gerek duyulmazdı. Ne alaka diyenler olabilir ama işin özü ve esası bu noktada düğümleniyor. İktidarın attığı adımların ve yaptığı tercihlerin Türkiye'nin ekonomisini bozacağı baştan belliydi. Hak, hukuk, adalet yolundan uzaklaşan bir ülkeye yabancı yatırımcıların gelmeyeceğini idareciler bilmez mi? Devletin yaptığı bütün büyük ihalelerin 5 büyük şirkete verildiği bir ekonomik yapıya yabancılar güvenir mi? Sade vatandaşın dahi görüp bildiği yüksek enflasyon rakamları, çeşitli oyunlarla düşük göstermeye çalışan bir anlayışa ince eleyip sık dokuyan dünyanın itibar etmesi mümkün olur mu? Gıda ürünlerine ilave olarak elektrik başta olmak üzere devletin elinde olan hizmetlere %50 ile %130 arasında değişen nispetlerde zam yapmak insaf ile bağdaşır mı? Hayalen 1-2 ay geriye gidelim ve önümüzdeki aylarda zam yağmuru yapılacak diyenlere Türkiye'yi idare edenlerin verdiği cevapları hatırlayalım. Hayır, zam yok. İftira atıyorlar. Her şey güllük ve gülistanlık. Dünya sıkıntıda ama biz çok iyi durumdayız. Enerji krizini vatandaşa yansıtmadık. Enflasyon da düşecek, maaşlar da artacak. Dünya bizi kıskanıyor anlamına gelecek sözler sarf edilmedi mi? Her iktidar, her idareci zam yapmak durumundadır. Fakat bu zamlar yapılırken milleti yanıltmayı tercih etmek doğru değildir. Ayrıca zam sebebini sadece dış şartlara bağlamak da hakikatle uyuşmaz. Geçen yıllara nispetle yerli enerji imkanlarının arttığını idareciler övünerek söylüyorlar. O halde sanki enerjinin tamamını dışarıdan ithal ediyormuş gibi yüksek miktarda zam yapmak ne derece adaletli olur? Peki elektrik ve akaryakıt başta olmak üzere tekel ürünlerine bunca yüksek nispette yapılan zamlardan sonra gıda ürünlerindeki artıştan dolayı marketleri suçlamak doğru olur mu? Daha da enteresan olan döviz düştü yakında market fiyatları düşecek diye milleti yanıltmak değil mi? 2022'nin ilk gününde yapılan elektrik, doğalgaz, köprü geçişleri ve benzeri zamlardan sonra marketlerde fiyatlar düşecek vaadine inanan olur mu? Ve böyle bir indirim ekonominin temel prensiplerine göre beklenebilir mi? Maalesef Türkiye'yi idare edenler israf batağına düşmüş, ısrarla milleti yanıltarak iş görmenin peşindeler. Evet, biraz insaf.
Esfender Korkmaz 4 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde hiperenflasyon riski arttı başlıklı yazısına yer veriyor. Türk lirasına olan güven daha da azaldı çünkü Merkez Bankası gösterge faizi %14, enflasyon %36,08 olunca arada 22,1 yüzdelik puan farkı oluyor. Merkez Bankası gösterge reel faizi de -16,22 oluyor. Dahası Merkez Bankası gösterge faizini düşürmek için hülle yaptı. Ekim ayında faizde o zaman faizin altında kalan çekirdek enflasyonun kriter olarak alınacağını açıkladı. Sonradan çekirdek enflasyonda gösterge faizinin üstüne çıktı. Şimdi çekirdek enflasyonda gösterge faizinin 17,88 puan daha üstündedir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu durumda kimse TL taşımaz, kur korumalı TL mevduatı çalışmaz, TL'den kaçış da TL enflasyonu artırır. Üretime girdi olan petrol ve doğal gazda yıllık artış %138,51 oldu. Enerji fiyatları yıllık %122,76 oranında arttı. Elektrik ve doğal gazda da yüksek zamlar geldi. Bunlar üretimde ve hizmetler sektöründe girdi oluyor. Maliyetleri artırıyor. Maliyet artışları TÜFE'ye yansıyacak ve TÜFE artmaya devam edecektir. YÜF'de maliyet artışını gösteriyor. 2021'de YÜF %79,89 ile TÜFE %36,08'in çok üstünde oldu. Bu maliyet artışını firmalar perakende yansıtmak zorundadır. Yansıtamayanlar da iflas ederler. Birçok üründe arz kısıtlaması var. Kur belirsizliği ve ithalata finansman zorluğu nedeniyle ithal girdi tedariki zorlaştı. Üretimde düşme var. Aynı sorun ithal tüketim mallarında da var. Ayrıca tarımda daralma da ürün arzını sınırladı. Arz kısıtı fiyatları artırdı, artırmaya da devam edecek. Gizli gündemi gereği kur 18 liraya çıkınca bu defa yüksek ekonomik ve sosyal maliyetler getiren kur korumalı TL mevduatı ve diğer uygulamaları getirdiler. Kur 11 liraya geriledi, 18 liraya dolar bozdurup tekrar 11 liraya alanlar dolar başına 7 lira kazandılar. Bir gecede 7 milyar dolar bozduranlar bu yolla 50 milyar TL kazandılar. Dolarları yerinde duruyor. Bir gecede kazançları olan 50 milyar lirayı kişi başına 5 bin lira dağıtsalar 10 milyon seçmene ulaşırlar. Kur tuzağı siyasetin açık seçik bir finansman yolu değil mi? Ama bu spekülatif tuzak halkın sırtında patladı. AKP de kendi kazdığı kuyuya düştü.
Burak Kıllıoğlu 4 Ocak tarihli Milli Gazete'de enflasyonun düşündürdükleri başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye ekonomisinde son yıllarda özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018'den itibaren yaşanan sıkıntılar bitmek bir yana artarak sürüyor. Ve işin ilginci bu sıkıntılı halin her nedense adı konmuyor veya konamıyor bir türlü. Yaşananlara sürekli olarak dalgalanma, çalkantı ve başka gerçek durumu yansıtmayan şeyler söyleniyor ama bir türlü ekonomik kriz denemiyor ki bu hal krizden de öte bir buhran halidir aslında. Herhalde medyanın tek elde toplanmasının ve yeni hükümet sisteminin sağladığı özgürlük ortamının neticesi olsa gerek bu durum diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomiye dair yapılan eleştirileri sürekli olarak ama büyümede rekor kırdık, ihracatta şahlandık gibi tek taraflı bakışlarla geçiştirmeye çalışan siyasi iktidar ortada duran en büyük sorunu görmezden gelerek çözeceğini düşünüyor. Gündemi değiştirebilirse ekonominin bir numaralı sorununa dönüşen enflasyonu, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını, çeşitli algı oyunları ve aksi yönde bir propaganda bombardımanıyla kamuoyu gündeminden uzak tutmaya çalıştıkça gerçek gündem her geçen gün daha da fazla kendini hissettiriyor. Bir ülkede sokaktaki hemen her insanın en önemli gündem maddesi ekonomik vaziyet olduysa eğer ortada kocaman bir sorun var demektir neticede. Siyasi iktidar sorunun kendisini kabul etmek yerine onu göstermemeyi, konuşmamayı, gündemden uzak tutmayı, yok saymayı amaçlayınca haliyle çözümsüzlük büyüyor, sorunlar da ağırlaşıyor. Her ne kadar bir pozitif bilim olmasa da iktisat bir matematik işidir ve iktisadi ilişkiler de belli kurallara göre yürür. Mesela enflasyon ve faiz arasındaki ilişki gayet basit bir neden-sonuç korelasyonu çerçevesinde ilerler. Bunun böyle olduğunu söyleyince faiz taraftarı olunmadığı gibi enflasyonun sebebi faizdir. Aykırı önermesini defalarca söyleyince de faiz karşıtı olunmaz. Mevcut sistem faizlidir ve bundan vazgeçmenin yolu da faiz oranı düşürmekten geçmez. Düşük faiz hatta eksi faiz de faizsiz sistem için bir noktadır. Ve bunu dini hassasiyetleri istismar etmek için kullanmak da kimseye fayda sağlamaz. Sadece yanlış bir önermede ısrar sebebiyle enflasyon daha da azar. Şu an yaşadığımız da budur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio'ya kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü. Kız sahibi olmanın büyük bir utanç olduğu bir dönemde Resulullah kızı Fatıma ile övünüyor. O Hazreti görünce ayağa kalkıyor ve Zehra'ya doğru giderdi. Bazen herkesin gözleri önünde onun küçücük ellerine öpücükler kondurur. Bazen Fatıma'yı kucaklar ve şöyle buyururdu: "Ben Fatıma'dan cennet kokusu alıyorum." Değerli dinleyiciler, tüm kadınların baş tacı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Ay'a hiç baktın mı? Özellikle dolunay iken ve tüm güzelliğiyle parlarken. Günler geçerken sanki yüzünü yavaş yavaş kapatıyor ve sadece bir bölümü görünüyor. Ve yavaş yavaş artık o güzel gözünden hiçbir şey görünmüyor. Hazreti Zehra, Resulullah'ın mutahhar kızı tıpkı bir ay gibi parlıyordu. Fakat Azimuşşan babasının rihleti ardından Hazreti Fatıma hayatının en büyük olayları ile karşı karşıya kaldı. Dönemin insanlarının gafletiyle, o insanlar ki Resulullah'ın "Ben her kimin Mevlası isem, Ali benden sonra onun Mevlasıdır buyurmasını unutan insanlar. Resulullah'ın acı rihlet ardından uğursuz bir gecede bir grup Hazreti Ali aleyhisselamın evine saldırarak kılıç zoru ile Ali'den yeni halife için biat almaya kalkıştılar. Onlar evin kapısını yaktılar. Büyük bir öfke ile kapıyı açtılar. Fakat Hazreti Zehra onların eve girmesini engellemeye çalışırken kapının arkasında duruyordu. Yoksa Resulullah, Fatıma benim ciğerparemdir. Kim onu incitse beni incitmiştir buyurmamış mıydı? Öyleyse neden Resulullah'ın rihletinden kısa bir süre sonra böyle bir saldırıya geçtiler? Ve nübüvvet bahçesinin çiçeğini hem de kapının arkasında böyle yaraladılar. Kapıdaki çivi narin bedenini yaraladı ve bebeği düştü. Ve kendisi zayıf düşerek hastalandı. Fakat Hazreti Fatıma Ali'nin velayetini büyük bir cesaret ve yiğitlikle savundu. Ve Hazreti Ali'nin kötülerin kılıç zoru ile götürülmesine engel oldu. Fatıma bu yolda geri adım atmadı. Zor da olsa nahif bedeniyle camiye ulaştı. Orada yaptığı konuşma ve okuduğu hutbede insanları ilahi takvaya ve Resul-i Ekrem'in öğretilerine uymaya davet etti. Kadir'den söz etti. Sonra derinden bir ah çekti. Fakat dudakları lanete açılmadı. Bu olaydan sonra Fatıma daha 18 yaşında olan o kadın, o Tahire, o Sıdıka, meleklerin yüce ilahi konumunu insanlardan daha iyi bilen Fatıma, aldığı ağır yaralar ve acılar ve kederle dolu olan kalbiyle hasta yatağına düştü. Mübarek ömrünün son saatlerinde Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselama, "Ey amca oğlu, sen hayatım boyunca beni yalancı ve hain bulmadın. Ben de asla senin emirlerine muhalefet etmedim." buyurdu. Fatıma'nın aşkı ile yanıp tutuşan genç ve mor Yasemin'in son yapraklarını dökmekte olduğunu gören Hazreti Ali aleyhisselam ise şöyle karşılık verdi. Allah'a sığınırım. Sen Allah'ı en iyi bilen, iyilik ve takva sahibi, cömert, Allah'tan çok korkan birisin. Allah'a yemin ederim ki, bana karşı gelmişsin diye seni kınayacağım hiçbir davranışın olmamıştır. Senin ayrılığın ve seni yitirmem bana çok ağır geliyor. Ancak bundan kaçınmamız mümkün değil. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ı kaybetmekle yaşadığım musibetimi yeniledin. Senin ölümün, seni yitirmem büyük bir musibettir. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Ne feci, ne elem verici, ne yaralayıcı ve de ne hüzün verici bir musibettir bu.
bu musibet karşısında hiçbir teselli beni teskin etmez. Hiçbir taziye unutturmaz bu acıyı. Bir yıkımdır ki geride hiçbir şey bırakmıyor. Evet, kız sahibi olmanın büyük bir utanç olduğu bir dönemde Resulullah kızı Fatıma ile övünüyor. O haseti görünce ayağa kalkar ve Zehra'ya doğru giderdi. Bazen herkesin gözü önünde onun küçücük ellerine öpücükler kondurur, bazen Fatıma'yı kucaklar ve şöyle buyururdu: "Ben Fatıma'dan cennet kokusu alıyorum." Resul-i Ekrem yüce özellikler ve sıfatlarla Hazreti Zehra selamullah aleyha'nın ulu konumuna işaret ederek o hazretin faziletleri ve şanını anlatmaya çalışırdı. Resulullah'ın eşi Ayşe Hanım Hazreti Fatıma'nın hakkında şöyle diyor: "İnsanlar arasında konuşmada kimsenin Fatıma'dan daha çok Allah Resulüne benzeyenini görmedim. Bu cennet kızının ıtrı Ali'nin küçük ve kerpiçten evinin sardığı ve onun eşi olduğunda İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Zeynep ve Ümmü Külsüm gibi değerli şemireleri armağan etti. İmamların sülalesi o evden ve o nurani evlilikten kaynaklandı. Fatıma ve Ali'nin sade ve saf evinde Allah'ın kokusu duyuluyor. Sevgi, saygı, aşk dalga dalga yayılıyor. Her hareket saygı ve edepten kaynaklanıyordu. Kalpler âlâ nuru ile aydınlanıyor, samimi ve içten ibadetler ise ev halkının kulluğunu melekuta ulaştırıyordu. Bu evde dünyanın hiçbir rengi yoktu ve evden dünyanın tüm renklerinden uzak olan bir koku duyuluyordu. Ayaklarının altındaki halı, geceleri üstünde uyudukları bir post, yemekleri en sade yemeklerdi. Fatıma evin ekseni, annelik aşkının tecellisi ve eşinin huzuruydu. O seçkin kadın ümmet Resulünün kızıydı. Tüm davranış ve hareketlerinde tevazu, iffet ve haya görülüyordu. Kokusu evi saran Fatıma'nın pişirdiği ekmekten yoksullar da yararlanırdı. Ev çok sadeydi. Öyle ki en yoksulların bile kalbini sarsmazdı. Onlar Fatıma ve Ali'nin okyanuslar genişliğinde kalpleri olduklarını bildiklerinden asla isteklerini söylemekten çekinmezlerdi.
Thank you.
Hazreti Fatıma Zehra Selamullahiha'nın gerçek değeri birçok muteber rivayete göre o hazretin Allah'a ibadet ve kulluğundadır. Vahiy evinde yetişen Sıddıka-i Kübra'nın tüm vücudu takva ile yanıp tutuşurken Allah'a olan aşk ise onun tüm hücrelerinden akıyordu. Fatıma'yı imanın doruğunda olduğunu belirtiyorlar. Resulullah Fatıma'nın ibadet ve dindarlığı konusunda Selman-ı Farisi'ye şöyle buyuruyor. Ey Selman! Allah'a ibadet için her şeyden feragat edecek kadar iman, kızım Fatıma'nın kalbinin derinlikleri ve tüm vücuduna nüfuz etmiştir. İmam Hasan aleyhisselam, annesi Hazreti Fatıma hakkında şöyle buyurmuşlardır. Cuma gecesi annem Fatıma mihrapta durup ibadete koyulmuştu. Şafak atıncaya kadar hep rükû ve secde halindeydi. Mümin erkek ve kadınların ismini zikredip onlar için çok çok dua ediyordu. Fakat kendisi için Allah'tan hiçbir şey istemediğini gördüm. Bunun üzerine anneme neden diğerlerine dua ettiğin gibi kendin için de dua etmiyorsun dedim. Buyurdular ki evladım önce komşu sonra insanın kendisi. Evet. Hazreti Fatıma tüm annelik ve eş olma görevlerinin yanında Allah'a ibadet etmek ve razı niyazda bulunmak için de çok vakit ayırırdı. Birçok muteber rivayete göre Resulullah'ın rihleti ardından Yüce Allah'ın özel melekleri o hazrete nazil olarak başsağlığında bulunuyorlardı. Hatta gelecekten haber verirlerdi. Hazreti Fatıma din alimisiydi. Cebrail aleyhisselamın getirdiği haberleri Ali'ye anlatır ve Ali onları yazardı. Bu kitap sadece masum imamların elindeydi ve şimdi de beşeriyetin son kurtarıcısı Fatıma'nın kuşağında olan Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanındadır. Resul-i Ekrem Hazreti Fatıma'nın kemalatını şöyle anlatıyor. Kızım Fatıma, alemin başından soluna kadar kadınların en üstünüdür. Bedenimin bir parçasıdır. Gözümün nurudur. Kalbimin meyvesidir. Bedenimdeki ruhumdur. İnsan şeklinde bir huridir. İbadet mihrabında ayağa kalktığında yıldızlar yeryüzündekilere nur saçtığı gibi onun nuru da gökteki meleklere öyle nur saçar. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim! Dünya kadınlarının sevenine, Fatıma'ya bakın. Nasıl karşımda namaz için ayağa kalkmıştır. Benim heybet ve celalimden bedeni titriyor, kalbiyle bana ibadete yönelmiştir. Ey melekler, şahit olun ki ben Fatıma'nın takipçilerini cehennem ateşinden amanda kıldı. Günün birinde Resul-i Ekrem Efendimiz kör bir adamla Hazreti Fatıma'nın evine vardı. İçeri girmek için izin istediler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma Resulullah'a hitaben örtünmelerine izin vermesini istedi. Resul-i Ekrem kızına adamın göremediğini hatırlatınca Hazreti Fatıma şöyle karşılık verdi. Fakat babacığım ben onu görebiliyorum. Bu hareket o hazretin iffet ve hayasını gösteriyor. Öyle ki kendisini kör bir adam karşısında bile örtüyordu. Fakat aynı Fatıma, velayeti savunma ve dinin sapmasından duyduğu endişe nedeniyle toplumun siyaset meydanına iniyor ve güçlü bir hutbede halkı felah ve erdemliğe davet ediyor. Böylece Fatıma, bir kadının tüm kadınlık özellikleri ile Allah'a kulluk, aile hayatı ve siyasi yaşamda en iyilerden olabileceğini gösterdi. Hazreti Fatıma-i Zehra, eşi Hazreti Ali'ye beni yıka ve geceleyin kefenle. Namazımı kıl ve cenazemi geceleyin defnet. Hiç kimse bilmesin buyurdu. Ali de hüzün dolu bir yalnızlıkta, yetimlerinin gözyaşları ve ahları ile, Hasan ve Hüseyin'in sessiz ağlayışları ile ve daha 5 yaşında olan Zeynep'in şaşkın bakışları arasında Hazreti Fatıma'yı yıkadı. Çok az sayıdaki yarenleri ile gecenin karanlığında o Hazreti toprağa verdi. Böylece Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mezarı, o Hazret'e reva görülen zulmün tarih boyunca gözler önünde olması için Medine'de gizli kaldı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin ciğerparesi cennet kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü vesilesiyle bir kez daha tüm dünya Müslümanlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
Karakaz zırhlı aracı sınır muhafaza birliklerinin yeni kazanımı.
Değerli dinleyiciler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazanımlarını sizlerle paylaştığımız bir başka bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran Silahlı Kuvvetleri'nin Karakal adlı zırhlı aracı ile sizleri tanıştırmak istiyoruz.
Her ülkede askeri ve güvenlik güçlerini korumak en önemli ve en temel ilkelerden biri sayılır. Ve bu uğurda silahlı kuvvetlerin bünyesinde birçok çalışma yürütülür. Bu çalışmalarda askerleri korumak için kasktan tutun da kurşun geçirmez yelekleri ve zırhlı araçlara kadar birçok askeri teçhizat üretilir. Yine bu bağlamda üretilen zırhlı araçları askerlere taşıyan zırhlı araçlar ve düşman pusullarına ve mayınlarına karşı koruma sağlayan araçlar olmak üzere iki ayırmak mümkündür.
Askeri personeli taşıyan zırhlı araçların mazisi ta 2. Dünya Savaşı'na kadar dayanır. Bu araçlar askeri ve güvenlik personeli korumakta önemli rol ifa etmiştir. kullanılan zırh bakımından çeşitli düzeylerde koruma sağlayan askeri personel taşıyan araçlar genellikle paletli ve tekerlekli olmak üzere ikiye ayrılır. Paletli zırhlı araçlar genellikle sadece otomatik silahla donatılır. Fakat tanklara karşı kullanılan roketler veya havan topu ile de donatılabilir.
Son dönemde Batı Asya bölgesinde savaşlarda bu tür araçlara karşı mayınların ve yol kenarına da yerleştirilen bombaların çok sık kullanılması yüzünden son yıllarda yeni tip zırhlı araçlar gündeme gelmeye başladı. Bu araçlara anti-mayın ve anti-pusu personel taşıyıcı araç veya kısacası akrep deniliyor. Akrepler tamamen zırhla kaplanan ve personeli mayınlara veya yol kenarına döşenen bombalara veya düşman pususuna karşı koruyan önemli zırhlı araçlardır. Bu araçlar askerlere otomatik silahların yaylım atışından yol kenarına yerleştirilen mayın ve bombalara kadar düşmanın birçok silahına karşı korur.
İslam-İran savunma sanayi son 40 küsur yılda özellikle dayatılan savaşın ardından ülkenin askeri teçhizat ihtiyacını karşılamakta büyük adımlar atarak yabancı kaynaklara olan bağımlılığını sıfıra indirmeyi başardı. İran savunma sanayi silahlı kuvvetlerin zırhlı araçları olan ihtiyacını karşılamakta da önemli kazanımlar elde etti. Bu alanda yürüttüğü faaliyetlerle kayda değer başarı sağladı. İran savunma sanayi çeşitli kategorilerde zırhlı araç üreterek bu ürünleri silahlı kuvvetlerde ve sınırların güvenliğinin temininde birliklere sundu. Gerçekte bu araçlar güvenlik güçlerinin sınır bölgelerinde eşkıya ve teröristlerle mücadelelerinde korunmasında önemli rol ifa ediyor.
İran'da bazı terör çetelerinin faaliyetleri ve sınır bölgelerinde muhtemel tehditlere bakıldığında özellikle sınır muhafaza birliklerinde görev yapan askerlerin bu tehditlere karşı korunması için çeşitli kategorilerde zırhlı araçlar kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Nitekim organize suç çeteleri ve terör örgütlerinden gelen türlü tehditlere karşı sınır bölgelerinde zırhlı araçların kullanılması kaçınılmaz bir zaruret sayılır.
Bu doğrultuda savunma sanayinde başta karakal zırhlı aracı olmak üzere çeşitli kategorilerde zırhlı araçlar tasarlanarak imal edilmiştir. Karakal zırhlı aracı sınır muhafaza birliklerini tehditlere karşı korumakta önemli ve etkili rol ifa ediyor. Şimdiye kadar İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu karakal zırhlı aracını kullanmaya başladı ve Emniyet Teşkilatı'na bağlı sınır muhafaza birlikleri de bu aracı kullanacağı ifade ediliyor.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Emniyet Teşkilatı'nın bundan 2 yıl önce kullandığı teçhizatı sergilediği fuarda savunma sanayi bünyesinde tasarlanarak imal edilen Karakal adlı yeni bir zırhlı araç hakkında bazı bilgiler açıklandı. 5 ton ağırlığında ve 6 kişilik kapasitesi olan Karakal zırhlı aracının üzerinde 30 cm yüksekliğinde bir kulede bulunuyor. Karakal zırhlı aracı 5.7 metre boyunda, 2.3 metre eninde ve 2.4 metre yüksekliğindedir ve yüksekliği 30 santimetrelik kulesiyle birlikte 2.7 metreye ulaşır.
Karakol motoru 140 beygir gücünde olan ve su ile soğuyan bir motordur. Bu motor her ton ağırlığa 28 beygir gücü uygular. Aracın vitesi 5 aşamalıdır. Araç bir yakıt deposu ile 500 kilometre yol kat edebilir. Aracın asami hızı ise saatte 100 kilometre kadardır. Ve çeşitli eğilimleri ve 43 santimetre yükseklikte olan engelleri aşabilir.
Kara kazıklı aracı BR-6 adıyla anılan koruma yüzeyiyle mermilere karşı korunuyor. Araç akrep zırhlı araçlara da alttan korumalı değildir ve bu yüzden de mayınlara ve patlayıcı maddelerle karşı korunmasız sayılır. Fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde bu korumayı da eklemek mümkündür. Bu yüzden kara kazıklı aracı daha çok devriyelerde ve olaylara hızlı tepki vermekte de kullanılır.
Karakan zırhlı aracının üzerindeki kuleye çeşitli hafif ve yarı ağır otomatik silahlar takılabilir. Kulenin ateş etmek üzere 5 penceresi bulunuyor. Aracın gövdesini koruyan zırh ise 10 metre mesafeden ateşlenen 7.62 mm kalibreli mermileri karşı korumaktadır. Araçta sipariş üzerine uygun soğutucu ve ısıtıcı cihazlardan yararlanmak da mümkün. Yeni aracın şoförü ve komutanı için çevreyi gözetleme kameraları yerleştirilmiş.
Kara kazıklı aracı manevra kabiliyeti yüksek olan bir araçtır ve lastikleri Alman firma Continental firmasının ürünüdür. Genel bir değerlendirmede kara kazıklı aracı akrep gibi benzerleriyle kıyaslandığında nitelik bakımından kabul edilebilir seviyededir. Bu aracın Türkiye yapımı Kobra bir zırhlı aracına benzediği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz aylarda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karakan zırhlı aracını kullanmaya başladığını gösteren bazı fotoğrafları yayımladı. Araç Doğu Azerbaycan eyaletinde Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen fuarda ve en son ülkenin doğu sınırlarında görüldü.
Muhterem dinleyiciler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazanımlarını sizlerle paylaştığımız bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inik.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Hazreti Fatıma Zehra Selamullahi Aleyha'nın şehadet gecesinde İslam İnkılabı rehberinin huzurunda yas merasimi yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bagheri Kenin'in Güney Koreli mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti. Rusya-Viyana görüşmelerinin son teslim tarihine bağlı olmadığını vurguladı. Washington'da bulunan Alman Dışişleri Bakanı İran ile müzakerelerin kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. İran'daki Irak Öğrenci Meclisi Şeyh Süleymani ve Mumehdi Mühendisi Tahran'da andılar. Tahran Ermeni Başpiskoposu General Süleymani, barışın, adaletin ve halka yardımın bayraktarı olarak nitelendirdi. El-Nihale Şeyh Süleymani milletlere olağanüstü bir tecrübe aktardığını vurguladı.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.